Ayrım 33.
Bir sağlık eri merdivenle ikinci kata çıkarıp oda kapısını gösterdi. Yaklaşıp vurmasına kalmadan açıldı kapı. Bir elinde ilaç tepsisi, bir elinde kanlı sidik dolu kocaman bir şişeyle hemşire çıkıp yürüdü koridora doğru. Kolonya sidik karışımı ağır bir koku yolunu kesti yavaşça girdiği odada. İki karyola arasındaki sandalyeye ilişmiş, gözleri kocasında Şerife Hanım, dönüp de Galip'i görünce kalkıp Evecen yaklaştı hemen. Ağlamaklı biçimde sarılır gibi uzandı ellerine. Kusura kalmayın ne olursunuz Galip Bey dedi. Gecenin bu vakti. Rica ederim efendim ne demek görevimiz. Dalgın uyuyor gibiydi Hüsnü Melek. Acılara dayansın diye inne yapıyorlarmış ya. Eskisi gibi etkili olmuyormuş. Galbi zayıf olduğundan. Her ilacı da veremiyorlarmış. Şinci dalmış biraz. Kısa fiskostan sonra hastaya şöyle bir bakıp usulca çıktılar odadan. İçine çekerek anlatıyordu Şerife Hanım. Dün gendünden iyice umudu kesmiş Hüsnü Melek Bey. Akşamdan beri de tutturmuş ben sabaha çıkmam. Galip Bey'i çağırın bana diye. Daha anlatıyordu ki aralık kapıdan ne gördü duyduysa koşturup odaya daldı hemen. Ardından bakarken günlerin yorgunluğundaki bu dangıl dungul kadına duyduğu küçümseme zaman zaman saygı kadar şu zavallı Tatar'a karşı içinde beliren acınası kıskançlıkla canını sıkmaya başlamıştı. Böyle düşkün gününde böylesine kendisine bağlı birine, aptalın biri de olsa özellikle bir kadına nasıl gereksinim vardı. Bunun için evleniyorlardı insanlar belki de, sonunda mutlu öleyim diye. Koca yaşam boyu bir sürü şeye katlanacaksın. Her kadın Şerife Hanım mı? O da var. Ölsen de bakmaz yüzüne. Öyle kadınlarla dolu dünya. Mükerrem bakıyor işte Eşref Bey'e. Öç alır gibi bakıyor. Biraz da sensin sorumlusu. Şerife Hanım göründü kapıda. Paşa ile içeri çağırıyordu Galip'i. Ayakları geri geri gidiyordu odaya girerken. Hüsnü Melek Bey'in yükseltilmiş yastıkla yarı açık gözlerini üstüne diktiğini görünce tedirginlikle yaklaştı yatağa. Gözleriyle başucundaki sandalyeyi gösteriyordu Hüsnü Melek. İlişti yavaşça. Merhaba efendim. Bilincinin uyanmasını bekler gibi bakıp durdu bir süre Hüsnü Melek. Başını ağırdan salladı. Gözlerini yumup açarak yanıtladı Galip'i. Konuşamıyor mu bu? Son gördüğümden kötü. Nasılsınız? Belli değil mi adamın nasıl olduğu? Ekledi hemen. Bir isteğiniz var mı bizden? Gene başını salladı Hüsnü Melek bitkince. Göğsü kabarıp indi bir iki, toparlandı bir çabayla. Karyolanın ayak ucunda dikilmiş duran Şerife Hanım'a döndürdü bakışlarını. Kurumuş ince kabuk gibi dudakları kıpırdadı. Sen çık. Uysallıkla dönüp çıktı odadan Şerife Hanım. Heyecanlandı Galip. Bir soluklanmadan sonra ölgün sözcükler tek tek dökülmeye başladı ağzından Hüsnü Meleğin. Hakkını helal etsindi Galip. O Allah'ın huzuruna gidiyordu artık. Söyleyeceği bir iki şey vardı. Durup gözlerini üstüne dikince sıkıntı bastı içine Galip'in. Belli değil miydi ne diyeceği? Daha da bitkinleşmişti Hüsnü Melek. Kulağını iyice yaklaştırıp fısıldar gibi konuşan adamın ağzına verdi. Kısık lamba gibi fersiz gözleri. Galip de öylece kaldı bir süre. Gene oynadı dudakları. Mahir'e güvenme. Birden anlayamamıştı Mahir mi? Anımsadı birden. Nazif Bey'in asıl adı değil mi? O muydu acaba? Gözleri bitkince bir iki açılıp kapandı Hüsnü Meleğin. Nazif dedi Nazif, tanrısı paradır. O durdurdu son kromları. İngilizlerle anlaştı gizliden. Bir de yorulmuştu, durup soluklandı, ağır ağır. Bir de diye aldı fısıldar gibi bitkin bir sesle. O Nuri'yi tutma, Hakkı'yı Nazif koydu oraya. Bir duralamadan sonra hırlar gibi bir sesle ağırdan aldı gene. Sen insan evladısın, bunlar eşkıya. Analarını satarlar, Fehmi Bey'in adamları. Güvenme hiçbirine. Gözlerini yumup öylece kaldı. Korktu Galip. Öldü mü? Ağırdan araladı gene gözlerini Hüsnü Melek. Fısıldar gibi bitkin sürdürdü ağır ağır. Senin parandır. Şerife'de de paran var. Ben gözümü yumarsam sana verecek. Sana borcum var biliyor. Başka şey bilmez o. Şaşkınlığa batmıştı Galip. Sormak istiyordu. Neyi nasıl soracağını bilemiyordu. Ne parası efendim dedi. Ürkütmekten çekinir gibi en alt perdeden bir sesle. Gözlerini kapatmış ağır ağır soluklanıyordu Hüsnü Melek. Duymadı bu. Yinelese miydi? Bitkince araladı gözlerini gene Hüsnü Melek. Eşek Almanlar dedi fısıldar gibi. Eşek Almanlar. soluklandı iç geçirir gibi. Kimden köreyim yok eken bahtım. Dedesinden sık sık duyduğu Tatar tekerlemesini heceler gibi yarım yorum söyleyen Hüsnü Meleğe yakınlık duydu içinde. Ah edip vah edip tizimli kalktım. Kimden köreyim yok eken bahtımdı tekerleme. O kadarına gücü yetmişti adamın. Herrenvolk eşekler. Nazilerin Almanlar için kullandığı üstün insan anlamına efendi halk sözünü sövgüyle küçümseyerek söyleyivermişti Hüsnü Melek. Söylendikçe açılıyor gibiydi. Aynı sinirli bitkinlik içinde ekledi. Bizi insandan bilmediler Galip Bek. Untermensch yaptılar. Hiçe saydılar sözünüzü. Verdi belalarını Allah da. Komünistliğe gidiyor Avrupa. Siz yolunuzdan sapmazsınız. Başınıza bela gelmesin diye biz tuttuk parayı. Para senindir. Mahire söylemeyeceksin. Yahudilerle birlik onlar. Fehmi Bey takımı. Karma karışık olmuştu Galip'in kafası. Görüşmeye gittiklerinde Nuri Paşa'nın Almanlar için ileri geri konuşmasına nasıl acı, alaylı tepki göstermişti bu adam. Şimdi en ağırını söylüyor. Belliydi Almanlarla ilişkisi olduğu. Para alıyordu Almanlardan demek. Bilmiyor muydun? Duyumsadımdı. Parayı benim için mi vermişler? Anlamadım ki. Nazifler eşkıya, İngilizlerle anlaşmış. Fehmi Bey'in adamları Yahudilerle birlik. Güvenmeyeceksin diyor. Kime güveneceğim? Bir doğru dürüst konuşsa şu adam, sapıttı mı yoksa? Hiç de öyle görünmüyor. Kirli buruşuk derisi seyrek aksaçlarının dibinden boynuna dek boncuk boncuk tere batmıştı Hüsnü Meleğin. Bir iki daha oynattı dudaklarını. Bir şey mi söylemişti, anlaşılamadı. Gözlerini kapatıp kaldı öylece. Hırlar gibi soluklanıyordu. Ölüyor mu bu? İçinde ürpermeler dolaştı Galip'in. Kapıya baktı, Şerife Hanım'ı mı çağırsaydı? Dönüp adama eğildi. Seslendi yavaşça. Hüsnü Melek Bey. Göğsü hırıltıyla ağır ağır inip kalkan adam hiçbir şey duymuyor gibiydi. İyice bitkin düştü. Ölüyor belki de. Kalkıp kapıya yürüdü. Kaygılı bir yüzle açtı kapıyı. Hemen oracıkta bekleyen Şerife Hanım Galip'teki ürküyü görür görmez daldı içeri. Hüsnü Melek Bey'in başına koştu. Doktor diye söyleniyordu bir yandan da. Koridora fırladı Galip. Bir iki kapıyı vurduktan sonra bulduğu hasta bakıcıyla nöbetçi doktora gitmeleri epey zaman aldı. Ayva göbekli, kır saçlı, orta boylu doktor albay hastayı biliyor olmalıydı. Galip'in sözlerini tam dinlemedi de hemşireyi ardına takıp yürüdü. Odaya geldiklerinde Şerife Hanım başındaydı hastanın. Gözlerini Hüsnü Meleğe dikmişti. Kapıya yakın durdu Galip. Doktor yaklaşıp nabzına baktı hastanın. Boyun damarına koydu elini, yorganı kaldırıp yüreğini yokladı, düşündü. Hemşireye bir şeyler söyledi, Şerife Hanım'a baktı. Uyuyor dedi, bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok şimdilik. Derin bir soluk aldı Galip, ölmemişti Hüsnü Melek. Bir yük kalkmıştı üstünden. Ölümünün kaçıncı beklenişiydi bu, kolay ölmez bu adam. Şerife Hanım'a yatıştırıcı sözler edip eve geldiğinde sabahın altısıydı, yorgundu. İyice bulanıktı kafası. Hüsnü Melek ölmediğine göre söyledikleri üstünde bir kez daha konuşma olasılığı var demekti. Söyledi söyleyeceğini adam ne diyecek başka? Bilerek düşünerek diyordu ne diyorsa. Aynı plak dönüp duruyordu kafasında Galip'in. Bizim örgütle de ilişkisi vardı. Çok şeyin iç yüzünü biliyor. Nazif Bey'e güvenmeyeceğiz. Peki kime güveneceğiz? Tatar'a mı? Nuri'yi kovacağız. Nasıl kovacağız? Nuri'yi Charleston da söylemişti hakkı diye. Fehmi Bey burada da çıktı karşımıza. Hep karşımızdaydı demek. Eşkıyaymış. İngilizlerle, Yahudilerle. İçinden çıkılır gibi değildi. Battı batıyordu kapkara bir yalnızlığa. Girip ılık bir duş aldı. Kahvaltı edip karyolaya uzandı, dalıp gitti. Saat 10'u geçiyordu uyandığında. Hüsnü Melek'ten duyduklarıyla çöken ağırlık oturup kalmıştı üstünde. Ne duş ne uyku. İçinde düğümlenmiş sıkıntıyı çözebilmişti. Akşama Mükerrem Hanım'a uğrayacaktı. Bakıcı kadın izinliydi. Kapıcı kadın gece geliyordu. Mükerrem Hanım yalnızdı evde. İlk günlerin şaşkın, ağlamaklı, acı çeken kadını, umduğundan çok daha kısa süre içinde yılların susuzluğunu söndürme tutkulusu, olgun bir dişiye bırakmıştı yerini. Dört gözle bekliyordu sevişme günlerini Mükerrem Hanım. Böyledir kadınlar. O konuda da kaygıları vardı. Beklediğinden daha çok zevk alıyordu gerçi. Tehlikeliydi ancak zengin denemelerden geçmiş Nebile Hanım'la ilişkiye benzemezdi bu. Onu bitirivermiş. Nebile de doğal bulmuş olmalıydı ki çıtı çıkmıyordu aylardır. Birileri vardır onun da, olmaz mı? Kendisine günden güne artan bir coşkuyla sarıldığını duyumsuyordu Mükerrem'in. Neye varırdı bu? Galip seviyorumu oynamıştı. Mükerrem Hanım yaşıyordu onu. Galip kızından, Necla'dan öç almak için, yaşamında ilk kez belki de kızgınlıkla başlatmıştı bir işi. Mükerrem Hanım kızına karşın, komünist de olsa kızıydı sonunda, içinden bir şeyi koparır gibi bırakmıştı kendini. Necla'nın adı geçti mi, ilklerdeki gibi gözleri doldu dolacak değil de, gizleyemediği bir tedirginliği yaşıyor olsa da, aşkı ağır basıyordu Mükerrem Hanım'ın. Zevkli olan da oydu, kötü olan da, Galip için. Tehlikeliydi, tehlikesiz ne vardı ki dünyada? Mükerrem'e sevdiğini söylerken göze aldığın tehlike daha mı küçüktü? Göğüsleyip açtın kapıyı. Eşref Bey'den başkasını tanımamış kadına, bilmediği, tatmadığı şeyleri öğretmek de ayrı bir eğlenceli oyundu. Hem gençliğini, hem olgunluğunu birlikte yeni yeni yaşıyordu Mükerrem Hanım. Biraz utangaç da olsa borçlulukla bakıyordu Galip'e. Öğrettikleri için. Tatar'ın dediği doğruysa ortalıkta borçlanma diye bir şey yoktu. Onun dışında da parası var demekti. Mükerrem'in paylarıyla birlikte. Tatar ölürse onun payını da alabilirdi Şerife'den. Tek egemen o olacak demekti ortalıkta. Değil miydin? Paralı egemen olmak başka. Kronlar satıldı mı büyük para geçecek elimize. Hadi ile Sermet'i de çıkarabilirsem ortaklıktan. Durulmuş bir kafayla düşünmek gerekli bunları. Örgütten de ayrılması daha mı uygundu? Hiçbir şeyini saklamamakla yükümlüydü örgüte. Mükerrem'le ilişkisini de mi açıklayacaktı? Örgütten ayrılmaktı iyisi belki de. Nasıl yapacaktı? Tatar'ın uyarılarıyla kulağı bükülmüştü en azından. İyi olmuştu. Nazif Bey'in çıkarına düşkünlüğünü herkesten iyi bilirdi o. Kromları İngilizlerin alacağını da söylemişti Nazif. Sabırla beklemekti yapılacak şey. Almanların gerilediği yadsınamaz bir gerçekti. Kızıllar diyelim girdiler Almanya'ya. Her şey bitmiş mi olacak? Mansur niye karamsar değil? Ya Kurs Salim Bey? Mutlu bile. Umutsuzluğun hiçbir yararı olmadığı ortada. Ne Amerika enayi ne İngiltere. Yeni yollar niye açılmasın? Nazif Bey konusunda da ivmemek gerek. Tatar'ın dedikleri ne kadar doğru onu da bilmiyoruz daha. Bekleyeceğiz. Çevresine güven duygusu sarsıntıya uğrayınca, sorumluluğunun ağır basmasıyla kendine güvene bırakıyordu yerini. Ona elini uzatmaya hazır Salim Bey vardı bir de. Arasa mıydı? Onu da beklemekti en iyisi. Bir aldırmazlığa bıraktı kendini. Uyudu uyandı. Çıkmaya üşendiği için evde bir şeyler yiyip gene uyudu biraz. Akşam 4'e doğru Gloria'dan aldığı pasta paketiyle, Mükerrem'in çok sevdiği limonlu turtaydı, Eşref Beylerin apartmanına girerken sallantılı duyguların adamı değildi artık. Sevgiliye gitmenin delikanlı heyecanını yaşıyordu neredeyse. Asansör durur durmaz açıldı karşıki kapı. Mükerrem Hanım kendisine çok yakışan mavi çizgili yün giysisiyle bir genç kız gibi dikiliverdi kapıda. Kulağı asansörde beklemişti demek. Kiloda mı vermiş bu? İncelmiş gibi. Ölçüsü iyi bulmuş makyajının altındaki olgun kadın yüzünde daha tam atamadığı, yaşından beklenmeyen çocuksu utangaç bakışlarıyla yakalayıvermişti Galip'i. Pasta paketini askılığın önüne koyup pardesünü çıkarmasına yardımcı olurken elleri hafiften titrer gibiydi Mükerrem Hanım'ın. Sessizdi ev. Odasında yatağına yapışmış gibi yatan Eşref Bey'den başka kimse yoktu. Karşılıklı durdular bir an. Gülümserken yüzü kızarmıştı Mükerrem Hanım'ın. Hep böyle Galip'ten bekliyordu ilk adımı. Hoş geldin. Ürpertiliydi sesi. Galip sessizce bakıyordu. Ne kadar güzel olduğunu biliyor musun dedi. Gülümserken iyice kızardı Mükerrem Hanım. Bir şey diyecekti vazgeçti. Bu saflığını seviyordu bu kadının. Alışmamış böyle şeyler duymaya. İnanıveriyor hemen. Güzel değil mi? Yo, güzel sayılır. Çiçek gibi kadın. Vazoda kalmış çiçek gibi biraz. Uzatmadı Galip. Kuşatıverdi kollarıyla. Soluk soluğa uzun öpüşmelerden sonra yatak odasına yürürlerken Eşref Bey'in kapısı önünde Mükerrem'e baktı. Uyuyor dedi Mükerrem. Söylerken tedirginleşmişti. Hemen unutmuş gibi yatak odasına yürüdü. Odaya birlikte girip de kapıyı kapatınca anahtarla da kilitliyordu Mükerrem Hanım. Soyunup yatağa uzanmalarıyla güdüsel kolaylık içinde Özellikle utangaçlıktan bir anda sıyrılan Mükerrem Hanım için her şeyi susuzlukla unutup dalıverdikleri o mutlu yaşam başlıyordu artık. Adını çok duyduğu orgazmı tattırmıştı Galip ona. En isteksiz anlarında ite kaka içine boşalıveren Eşref Bey'den iğrenerek söz etmişti bir gün. Ruhundaki güzelliği hiçbir gün anlamamıştı onun Eşref Bey. Gözlerinin doluvermesi de ilk günler, sevişmeden sonra içini çeker gibi ağlamaları da Galip'in "Seni bu kadar üzüyorsam gelmeyeyim artık" sözleriyle bir süre gizliye dönüşmüş, sonra o da kesilip bitmişti. Galip'ten önce, Galip'ten sonraydı belli ki yaşamı. Öncesini yalnız tiksinerek değil, acıyla baş kaldırarak anımsıyordu. Her gün biraz daha katılaşan o tepkiyle sarılıyordu sonrasına da. Dolu dolu çılgınlığı iki kez bölüştüler o günde. Baş uçlarındaki telefon çaldı uzun uzun bir kez. Açmadı Mükerrem. Eşref Bey'e bakıp geldi bir ara. Yoktu bir şey, yatıp duruyordu adam. Banyoda yıkanıp giyinerek salona geçtiklerinde 6'yı geçiyordu. Mutfakla salon arasında genç kız gibi gidip gidip geliyordu Mükerrem. Çayı koymuştu. Bir elinde kıymalı, peynirli, minik böreklerle dolu tepsi, bir elinde vişneli muhallebi tabağıyla geldi. Galip için yapmıştı. Pastayı da açtılar. "Başka bir şey istiyor musun canım?" Titriyordu sanki canım derken. "Evet" dedi Galip. "Otur seni göreyim." Mutluluktan başı dönüyor gibiydi Mükerrem Hanım'ın. Usulca oturdu koltuğa. Gözlerini Galip'e dikti. Galip'e de sıçrayıvermişti o mutluluk. Sevgiyle bakıyordu o da. Gerçekten güzel kadın bu. "Börekler soğumasın, şimdi çıkardım fırından." "Eline sağlık" dedi Galip. "Sağ ol, pek nefis." Börekleri istekle atıştırmaya başlamıştı. Kilo almaktan çekindiği için olmalı, Mükerrem Hanım pek yemiyordu. Limonlu turtadan incecik bir dilim aldı tabağına. Gece hastaneye gidişini anlattı Galip. Baş başa konuştuklarını Şerife'den duyar diye anlaşılmaz bir şeyler mırıldandığını söyledi Hüsnü Melek'in. Hüsnü Melek Bey'in başına bir şey gelirse ortaklıklarına yeni bir biçim vermeleri gereğine değindi. Gözlerini Galip'e dikmiş Mükerrem Hanım başka yerlerdeydi belli ki. Necla aradı mı? Uyanmış gibi doğruldu Mükerrem Hanım. Duyduğunu algılamaya çabalar gibi düşündü bir süre. Necla mı dedi? Ha, telefon ediyor ara sıra. Eşref'i soruyor. Çok doluymuş. Doktora mı ne yapacakmış? Geçen hafta da uğramış. Kadın söyledi. Ben Şerife Hanımlara gitmiştim. Hüsnü Melek Bey ağırlaşmıştı biliyorsun. Hastaneye kalkmadan. Kendi dışında bir şeylerden söz eder gibi konuşuyordu Mükerrem. Kalktı yavaşça. Boşalmış çay bardaklarını tepsiye alıp çıktı. Komünistliğine kuşkusuz inandığı kızına düşkünlüğü kalmamış görünüyordu artık. Kapı çalınıyordu. Açılınca kulak verdi dışarıya Galip. İşitemediği bir iki konuşmadan sonra kapandı kapı. Biraz sonra çay tepsisiyle geldi Mükerrem. Çayları masaya koyarken, "Alttakiler" dedi, "Pendik'e gidecekler biliyordum bugün. Yarına kalmışlar, bezik oynuyorlarmış da." Atlattıkları bir tehlikenin heyecanını örtmeye çalışıyor gibiydi. "Sen niye bana gelmiyorsun?" Çayını alıp koltuğa yerleşirken, "İstiyorsan gelirim canım" dedi Mükerrem. "Niye gelmeyeyim?" Burada buluşmalarının çeşitli sakıncaları vardı. Tatsız bir rastlantı tadını tuzunu kaçırabilirdi bu güzel birlikteliğin. O da bunu düşünmüş olmalı ki borçlulukla bakıyordu Mükerrem. Kalkıp vişne likörü getirdi içerden. Kendisi yapmıştı. Gerçekten nefisti likör. Bir işe kalkınca gelip oturur oturmaz Galip'e dikiyordu gözlerini. Sevecen sevgi dolu. Gözleri yeşillikteki koyun gibi bakıyor bu kadın. Açlıkla bakıyor. Yataktaki doygunluğunu unutuvermiş. Hadi desem koşacak. Yeni şeyler öğrenmenin evecenliği. Sonbaharının azgınlığı da var. Geçer. Komünist tutuklanmalarından açtı Galip. Hükümet yeterince sert davranmıyordu. Yazık. Şımarıyordu Kızıllar. Necla'ya atılan taştı bu açıklama biraz da. Necla'ya dokundurtmayacağı üstüne güvence aldığı için Galip'ten, geniş polis çevresinde tanıdıkları vardı Galip'in, söz vermişti elinden geleni yapacağına. Tepki göstermiyor, sessizce dinliyordu Mükerrem Hanım. Kromların satışını İngiliz casuslarının engellediğinden söz etti. İngilizlerin daha çok paraya satın alacaklarını söylemedi. Sevinebilirdi bu habere Mükerrem Hanım. Siniri bozulacaktı. 8'li çıktığında Beyoğlu'na yürüdü ağır ağır. Bir sinemaya gitmeyi düşünmüştü. Afişlere bakınca vazgeçti. Film yoktu doğru dürüst. Ayaküstü içki içilen bir birahaneye girdi. Vodkalı bira aldı. yudumlarken camın ardındaki sokaktan gelip geçenleri seyre daldı. Mükerreme takılmıştı gene. Bütün aptal kadınlar gibi uysaldı, dile düşmemeleri koşuluyla. Eşref Bey ölmedikçe sorun filan çıkmaz. İlişkileri sürüp gidebilirdi böyle. Nebile ile bunca yıllık ilişkileri sızmamıştı bir yerlere. Ayrı kentlerde yaşamalarının payı olabilirdi bunda. Belki de biliyordu birileri de. Nebile'nin çevresinin aldırdığı yoktu böyle şeylere. Yapmayan mı vardı? Belli kişilerin gözü üstüne dikilmiş mükerrem kafeste, göz altında gibi. Söz gelimi şu can çekişen Tatar. Ya da Şerife bir duysalar neler olur kim bilir. Bir tek Necla öğrensin istiyordu bu ilişkiyi. Niye istiyordu bilmiyordu onu da. En istemeyeceği şey de bu olmalıydı Mükerrem'in. Sen de onun için istiyorsun belki de. Kim bilir. Düşleyince içini yakarcasına tat veren çekici bir yanı vardı. Necla'nın annesiyle seviştiklerini bilmesinin. Tepkisini merak ediyordu belki de. Daha bu ilk adımdı. Gerisi nasıl gelecekti bakalım. Eşref Bey ölürse Mükerrem tutturur mu evlenelim diye. Tanrı korusun. Pek öleceğe benzemiyor Eşref Bey. Kalbi zayıf Hüsnü Melek bile ölmüyor da doktorların kalbi sağlam dedikleri Eşref Bey mi ölecek? Allah uzun ömür versin. Gülümsedi. Bu işler belli de olmuyor ya, biz gidermişiz küt diye. Yazgımız neyse o olacak. Yazgıya mı inanıyorsun? Ne bileyim ben, söylüyoruz işte. Biz yazmazsak başkaları yazar bizim yazgımızı. Mansur'la da koptuk gibi bir arayayım şunu. Bıktım artık bir sürü aptaldan. Bir yarar sağlamadığını anlamış olmalı ki Pakize de aramıyor. Mithat'ı sitare orospusundan kurtarayım diye. Sait bile yapamaz o işi artık. Kendi de söylüyor. Öner açık açık baltaymış kadına. Sait'ten duymuştu son kez onu da. Karı da manyakmış diyordu Sait. Kime yüz verdiği belli değilmiş. Peki şu Nuri sorununu çözemez miydi? İş yok güç yok. Boşuna para veriyoruz herife. Yarın sabah çağırsam... Üçüncü vodkalı bira ağır kaçtı gibi. Neyi çağırıyorsun? Sen mi aldın ki Nuri'yi? Ona doğru geldi, eve yattı. Sabah 8'de uyandığında deliksiz bir uyku uyumuştu. Tam 9 saat. Dipdiriydi. Yıkanıp kahvaltıya otururken radyoyu karıştırdı biraz. Müzik vardı Alman istasyonlarında. İnönü'nün meclisi açış söylevindeki demokrasi ilkelerini Türkiye'nin yapısına, özel koşullarına göre geliştirmekteyiz. Sözlerini yorumlayıp demokrasiye bağlılık konuşması yapıyordu biri Ankara Radyosu'nda. Roosevelt yeniden Amerikan Cumhurbaşkanı seçildi. Yıl uğursuzun artık. Sizin demokrasinizin içine Kızıl Ordu ilerliyor ahmak herifler. İngiliz elçisi haksın, Almanların savaş üretimine katkı sağlayacak şeyleri göndermemekle Utku'nun yakınlaşmasına destek verdi Türkler demiş Londra Radyosu'nda.